Ayrım 9, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 90. Kendi kendimi Jack konusunda da kandırıyordum. Kaderimizle bir araya gelmek yazılı olduğundan emindim. Çocuklarımız ve onlar için beslediğimiz sevgi de bu kaderin bir parçasıydı. Bazen evrenin gerçekleri bizden daha iyi bildiğini ve hayatlarımızda bazı olayları düzenlediğini düşünüyorum. Ama Jack'le aramdaki her şey kusursuz değildi. İlişkimizin göksel bir amacı olsa da evliliğimizi cennetten çıkmamıştı. Son 6 ayı gerçekten berbattı ama şimdi bu konuya girmek istemiyordum. Yarın biraz daha konuşmak için yeniden gelmemin bir sakıncası var mı?
Evet, yarın daha iyi olabilir.
İyi olduğunuzdan emin misiniz Mrs. Kelly?
Evet, hayır bilmiyorum, sadece çok gerginim, şaşkınım.
Anlıyorum. Başını sallayıp kahvesinden içti. Güzel kahveymiş.
Teşekkür ederim. İsterseniz kahveyi yanınızda götürebilirsiniz.
Efendim?
Oralarda bir yerlerde plastik fincanlar olacak.
Hayır, böyle iyi. Şimdi bitiririm.
Ben sadece gidip biraz uzanmak istiyorum da.
Mutfaktaki duvar saati 8 dakikam kaldığını söylüyordu.
Lütfen git artık. Haykırmak istiyordum. Git ve beni yalnız bırak da Jack'e cevap vereyim.
Oysa Tanner henüz bir yere gitme eğiliminde değildi. Çenesiyle duvardaki bir fotoğrafı işaret etti. Irak'ta çekilmiş babamı albay üniformasıyla ve adamlarıyla birlikte bir Humvee'nin önünde gösteren bir resim.
Ya babanız? Onu arayacağım.
Öteki fotoğraflara daha yakından baktı. Bunu benim yapmamı istemediğinizden emin misiniz?
Hayır, ben hallederim.
Duvar saati 5 dakika daha diyordu. Tanner resimlerden birini göstererek, babanızın amma çok madalyası ve şeridi varmış.
Evet, başka bir şey var mıydı Ajan Tanner?
Evet, Dexter'ın varsayımı doğruysa Jack hala hayatta olabilir. Bütün haberler bu kazadan bahsediyor. Hikaye yayılırsa ekranda sizin resimlerinizi, onunla ve çocuklarınızla resimlerinizi koymaya başlarlar, görürsünüz.
Ne söylüyorsunuz siz?
Omuzlarını silkti. Kim bilir, belki de bir şeyleri hatırlar, sizinle konuşmak ister.
Ne?
Haber yayıldı artık, kamuya ait oldu. Kayıp insan olaylarında öykünün yayın süresi uzadıkça kayıp kişinin temas kurduğu örnekler biliyorum. Bu olayda da mümkün olabilir. Onun için herhangi bir telefon gelir ya da Jack sizinle herhangi bir şekilde temas kurmaya kalkarsa bana hemen haber veriyorsunuz. İyice anladınız mı? Böylesi cümlelerden sonra daha çok alarm zilinin çalması gerekirdi. Oysa o kadar şaşkındım ki söylenenlere neredeyse hiç önem vermedim.
Beni araması için nasıl bir neden olabilir?
Sıkıntıyla gülümsedi. Hiçbir fikrim yok Mrs. Kelly. Ben sadece yüksek sesle düşünüyorum. Üzerinde çalıştığım kayıp insan vakalarındaki tecrübelerimi anlatıyorum. Bir sürü nedeni olabilir. Pişmanlık, üzüntü, merak, kim bilir. İçimden Tanner'a biraz önce beni aradı dememek için kendimi zor tuttum. Belki de sadece olanları zihnimde tartamadığım, aklım karıştığı için. Telefondan sonra ne olacaktı? Çocuklarımı görecek miydim? Onlar hayatta kalabilmiş miydi? Ya Jack aramazsa? Endişelerim tavan yapmıştı. Tanner fincanını mutfak masasının üzerine bıraktı. Saate yeniden baktığımda 4 dakikam kalmıştı. Kalbim daha hızlı çarptı, tansiyonum yükseldi.
Gerçekten gerginim Mr. Tanner. Lütfen uzanmak istiyorum.
Tabii, kaza yerine dönmem gerekiyor. Bakalım o alüminyum çantayı açmışlar ya da başka bir şeyler bulmuşlar mı? Kart vizitinin arkasına bir başka numara daha yazdı. Herhangi bir nedenle bana ihtiyacınız olursa beni cep telefonumdan da arayabilirsiniz. Size öbür numaramı da vereyim. Onu ön kapıya götürdüm. Bana bu ilk sefer söylemediğiniz bir şey olmadığından emin misiniz Mrs. Kelly?
Eminim. Bu olanlardan hiçbir şey anlamadım.
Nedendir bilmem. Tanner bana inanmış gibi durmuyordu. Demek neden kaybolmak istediği konusunda en ufak bir fikriniz yok. Geçmişinde bir şey, sırları ya da yalanları.
Tek bir şey bile yok.
Ciddiydim. Oysa Tanner'ın yüzünden ikna olmadığını görebiliyordum. Üstelik acelesi de yok gibiydi. Elimi alnıma götürdüm.
Bakın, özür diliyorum. Ama gözlerimi kapatıp dinlenmem gerek.
Tabii, dikkatli olun. Onu ön kapıdan çıkardım, patikadan yürümesini, arabaya binip uzaklaşmasını izledim. Saatime baktım, 1 dakikam kalmıştı. Adrenalinim beklentiyle yükselmişti, soluk almakta zorlanıyordum. Onunla telefonda konuştuğumdan bile kuşkuluydum, yoksa deliriyor muydum? Bunlar zihnimin bana oynadığı bir oyun muydu? Bütün bunları hayal edecek kadar üzüntülü müydüm? 30 saniye sonra cep telefonum çaldı. 19. bölüm. Bir daha çaldı. Ekranda numara çıkmadı. İkinci çalışında açtım. Kat. Duyduğum ses uzaktı. Başka bir dünyadan geliyordu sanki. Yoksa bu bir düş ürünü, Jack'in sesini yeniden işitmenin yarattığı travmanın sonucu muydu? Bir süre cevap vermedim. Kendi sesim gitmiş, derin şok içindeyken cevabım gırtlağıma takılıp kalmıştı. Kat, orada mısın? Aman tanrım Jack, ölülerin dünyasından dönmüş. Çok iyi tanıdığım o ses, o, oydu, gerçekten oydu. Bunu hiç düşünmemiştim. 8 yıl, 8 yıl, 1 ay, 3 gün. Evet. Yalnız mısın?
Evet.
Emin misin?
Yemin ederim, gerçekten sensin değil mi Jack?
Benim tabii, biliyorsun ve yalnız olduğun yalansa hemen haberim olur.
Jack, yalan söylemiyorum, doğru söylüyorum. Neden yalan söyleyeyim?
Beni dinlemeni istiyorum.
Amy de Sean, onlar nerede? Nerede?
Delirmiş bir kadın gibi sesim telaşlı çıkıyordu. Kendi sesimde sinir krizi geçirmekte olan birinin sesindeki paniği işittim. Cevap vermedi.
Jack, lütfen bana bunu yapma, bilmek istiyorum, gerçeği bilmek istiyorum.
Şimdilik sadece beni dinle, dikkatle dinle, söyleyeceklerim gerçekten önemli. Dengesiz gibi hareket ettiğimi biliyordum, kendimi dengesiz hissediyordum. Yine de duyularım Jack'in sesinde bir şey, ender olan bir şey işitecek kadar keskindi. Korkuyu hissettim, vahşi bir korku. Neden korkuyordu? Yoksa yine düş gücüm bana oyun mu oynuyordu?
Tanrı aşkına Jack, çocuklarımı görmek istiyorum, anlamıyor musun? Onları görmem gerekiyor.
Yalvarmam çok acıklı, sesim bir çığlıktı. 33 saniyemiz kaldı.
Ne?
Nereden aradığımı belirlemeleri bu kadar zaman alır, ondan sonra kapatacağım.
Jack, kimse telefonumu izlemiyor, kimseye söylemedim.
Gergin bir sessizlik. Sen sadece dinle. Sean'ı göreceksin, Amy'yi göreceksin.
Ne zaman Jack, ne zaman?
Gözyaşlarım yüzümü kavuruyordu.
Ne zaman? Ah tanrım, hala şok geçiriyorum.
23 saniye kaldı Kat. Artık beni dinlemen gerekiyor, yoksa kapatacağım. Tehdidi duyunca sustum. Yarın öğleden sonra 2'de tekrar arayacağım. Tam 2'de, o zaman konuşuruz, her şeyi öğrenirsin. 22 saat sonra.
Ya telefon etmezsen?
Edeceğim. Ettiğim zaman telefonu aç. Benim olduğumdan emin olmak istiyorsan bir kanıt bıraktım.
Nereye?
5. havuzda. Parktaki bankın yanındaki çöp tenekesinin dibinde kahverengi bir kese kağıdı göreceksin. 1 saat önce bıraktım. O zamana kadar aynı kurallar geçerdi. Kimseye söyleme, yalnız gel.
Jack, ama Amy ile Sean...
Dediklerimi yap, onları görürsün.
Jack, neden? Neden yaptın bunu? Neden? Neden yüreğimi söktün benim? Neden?
Sözlerim kendi beynimde yankılanıyor. En son neden kulaklarımda çınlıyordu. Belli belirsiz bir tıkırtı işittim. Konuşma kesilmişti. 20. bölüm. Mutfakta dikiliyor, tuhaf bir uyuşukluk hissediyordum. Uyuşuk ama canlı. 8 yıldan beri üzerimde olan yas ve kederin, o kocaman kaya benzeri ağırlığının kalktığını hissettim. Yüreğim göğüs kemiğime hızla çarpıyordu, konuşamıyordum, istesem de konuşamıyordum. 8 yıl. 8 yıldır öldüğüne inandığım kocam telefon etmişti. Neden ölüyken dirildiğiyle ilgili ne bir açıklama ne de bir şey. Oğlumla kızıma ne olduğu hakkında da öyle. Gerçekten Jack miydi? Ayrıca 5. havuzdan yaklaşık 5 kilometre ötede palamar yerlerinin bulunduğu su yolundan bahsetmişti. Nişanlıyken Jack'in teknesini oraya götürür, oradan da piknik yapıp öpüşmek için ıssız bir sahile ya da açıktaki adalara giderdik. Orası bizim yerimizdi. Özel anlarımız için özel bir yerdi. Zıvanadan çıkmış gibiydim. Koşarak samanlığa gittim. Babamın çiftlikte sağa sola giderken kullandığı Polaris Ranger orada dururdu. 5. havuz 10 dakikadan da kısa bir yoldaydı. Ranger'ın kontak anahtarı üzerindeydi. Binip anahtarı çevirdim. Küçük motor öksürdü. Geri vitese takıp samanlıktan çıktım. Yüreğim çarparak, soluğum daralarak göle giden engebeli patikaya saptım. Hayatımın en uzun 10 dakikasıydı. Göl kenarındaki yaya yoluna varana kadar tekerlek izleriyle delik deşik patikadan gittim. 1-2 bank, ahşap bir pergola, demir bir kazığa takılmış siyah metalden çöp kutusu. Çöp kutusunun yakınına kadar sürdüm, freni çekip Ranger'dan indim. Gölün bu kıyısı sapaydı, etrafta kimseler yoktu. Çöp kutusunun başına gittim. İçine siyah plastik bir torba yerleştirilmişti. Jack'in daha sadece 1 saat önce burada bulunduğunu düşünmek beni çıldırtıyordu. Kutunun içine baktım. Birkaç Coca-Cola kutusu, kararmış bir muz kabuğu, abur cubur ambalajları, en dipte de kahverengi bir kese kağıdı. Uzandım, kese kağıdını çıkardım. Oldukça hacimli ama hafifti. Dibinde sert bir şey vardı, metal olabilir. Kaburgalarım endişeden sıkışmış gibiydi. Kese kağıdını açıp içine baktım. Mavi ve mor kumaşlardan bir şeyler. Göğsüm daha da daraldı. Kese kağıdının içindekileri nemli otların üzerine boşaltıp yanına oturdum. Mavi süveteri tanıdım, Sean'ındı. Mor bir kapüşon, Amy'nin. Her ikisini de kaybolmalarından önce valizlerine ben koymuştum. Ağlamak istiyordum. Süveterle kapüşonu elime alıp yüzüme götürdüm. Çocuklarımın kokusunu alabilir, onlara dokunabilirmişim gibi. Her ikisi de sanki yeni yıkanmış gibi. Belli belirsiz lavanta kokuyordu. Yere bir anahtar destesi düştü. Jack'in anahtarları, evin ön ve arka kapısının anahtarları. Başım dönüyordu, boğazım tıkandı, neredeyse boğulacaktım. Nefes alamıyordum. Aynı rahatsız edici sorular beynimde yankılandı. Neden, neden, neden, neden, neden? Ve çocuklarım? Çocuklarım nerede? Onlara ne oldu? Cep telefonum yüksek ve tiz bir sesle çaldı. Arayan Louis Snow'du. Üniversiteden arkadaşım. Arada bir yaptığı gibi sohbet etmek için arıyor olmalıydı. İçimde cevap verecek ne güç ne de niyet hissettim. Sanki uyuşturulmuş gibiydim. Bütün bunlar çok fazlaydı. Sonra üzerime kükreyerek yıkıcı bir dalga gibi gelen korku ve dehşet dalgasını hissettim. Ayaklanmaya çalışıp Ranger'a doğru atıldım. Daha sonra hatırladığım tek şey gözlerimin karardığı, bacaklarımın lastikmiş gibi altımdan çekilmesiydi. Sonra her şey en karanlık karaya büründü. 21. Bölüm. Ne kadar zaman baygın kaldığımı bilmiyorum ama kendime geldiğimde başımın dönmesi hala geçmemişti. Sisin dağılması birkaç dakika sürdü. Ayağa kalkabileceğime karar verinceye kadar otların üzerinde oturdum. Çocukların giysilerini anahtarlarla kese kağıdını aldığımda hala sersem gibiydim. Elimdekileri Ranger'ın yolcu koltuğuna bıraktım. Sonra da sersem kafamın izin verdiği kadar hızlı evime döndüm. Yolun tek bir saniyesini bile hatırlamıyorum. Samanlığa girince Ranger'ı park edip ön odaya gittim. Kanepeye oturup giysilere baktım. Sonra tekrar koklayıp lavanta kokusunu soludum. Mutlu olduğumu hissediyordum. Halsizlik hissediyordum. Zihnim herhangi bir başka şey düşünemeyecek kadar karışıktı. Ama panik anlarında bile insanın aklına bazen sıradan fikirler gelebiliyor. Şimdi de öyle. Günlerden çarşambaydı. Perşembe günü Kyle'ı ziyaret etmeye gideceğimden bir şeyler hazırladığım gündü. Temiz giyeceklerini toplamak, bir sürü başka şey. İnsanın şoktayken neler düşünebildiğine inanmak güç. Toparlanmaya çalıştım ama sanki her parçam bir tarafa dağılıyormuş gibiydi. Kendimi iyi olduğuma inandırmayı denedim. Oysa değildim. İyi olmanın çok uzağındaydım. Bir uyur gezer gibi merdivenden çıkıp odama gittim. Soyundum ve duş aldım. Kurulandıktan sonra temiz bir tişörtle blucun giyip yatağıma uzandım. Uyuşukluk ve şaşkınlık içindeydim. Kendimi yatağımın başucundaki 2 fotoğrafa bakmaktan alamadım. Her gece uykuya daldığımda, her sabah uyandığımda o resimler oradaydı. Uzanıp gümüş renkli çerçeveyi aldım. Jack, Sean ve Amy'nin yüzlerine odaklandığımda aynı soru canlandı. Gerçekten yaşıyor olabilirler mi? Zihnimi rahat bırakmayan soru sızı gibiydi. Jack'in sesindeki o açık korkuyu hatırladım. Yoksa duyularım bütün bu olanlardan sonra bitkin düştüğünden her şeyi yanlış mı algılıyordum? Jack'inki sadece endişe miydi? Emin değildim ama korku gibi gelmişti. Camdan dışarıya baktım. Müştemilat 50 metre ötedeydi. Beyaz kapısını, pul pul kabarmış boyasını gördüm. Eskimiş ikiye dört tahtalardan üçü hala kapının ahşabına ve kasasına çiviliydi. Arka kapıda da üç tahta vardı. Perdeler bıraktığım gibi kapalıydı. Oraya en son 5 yıl önce Chad'le ayrılmaya karar verdikten sonra gitmiş, neredeyse ölecek gibi olmuştum. Her şey kapıların üzerine tahta çakıp kapattığım gün gibiydi. Ve hole adımımı attığım anda hissettiğim üzüntüden neredeyse eriyecektim. Anlaşılmaz bir şekilde hala oraya gitmek istiyordum. İçimde tuhaf bir duygu vardı. Sanki o odalarda keşfedilmemiş bir sır, daha önce göremediğim bir ipucu varmış gibi. Korkuyordum. Yeni bir duygu dalgasından korkuyordum. Oysa o ısrarcı dürtü içimi kemiriyordu. Kendimi oraya girmeye hazırlayacaktım. Ama daha değil, henüz değil. Gözlerimi Ludon gölüne ve 20 yıl önce diktiğim dalları suya sarkmış, zarif salkım söğüt ağacına çevirdim. Anılar sel gibiydi. Birlikte keyfini çıkardığımız anlar, eski ama hepsini dün gibi hatırladığım günler, piknikler, doğum günleri, çocuklar küçükken gölde geçirdiğimiz özel saatler, tembellikle geçen pazar günleri ve hafta sonu tatilleri. Bir kamyon altında kalıp ezilene kadar 2 yıl boyunca baktığımız beyaz patili siyah çoban köpeğini, Buddy'yi hatırladım. Amy ve Sean'ı teselli etmek imkansızdı. Jack köpeği şimdi baktığım söğüdün altına gömmüştü. Köpeğin oraya gömülmesine Amy istemişti. Çünkü Buddy'nin ölümüne hep üzüleceğim. Salkım söğütler de ağlıyor sanki, öyle değil mi anne? Ondan sonra köpeğimiz olmadı. Çok ıstırap veriyordu. Bir hamster ile Japon balıkları yeter de artardı. Hatırladığım başka anlar da vardı. Jack'in 30. yaş günü ve ona bir David Gray CD'si almam. Sonra da arka planda Stairs hafifçe çalarken gecenin karanlığında sevişmemiz. O gece kendimi tamamlamış, bütünüyle tamamlanmış, sevgi dolu ve sağaltıcı bir ailenin parçası hissetmiştim. İçimden ağlamak geliyordu. Onları yeniden yanımda hissetmek, kokularını almak, onlara dokunmak istiyordum. Oysa dürüst olmam gerekirse zihnim Jack'in ihanetini kabullenemiyordu. İçimde öylesine karışık duygular vardı ki ondan nefret ettiğimden emindim. Tanner'ın söylediklerini işittikten sonra bir çeşit kaygılı sevinç duymuştum. Oysa şimdi acımasız, şiddetli bir öfke dolduruyordu. Jack bana bunu nasıl yapabilmişti? Beni ikimizin de sevip taptığı çocuklarımızdan nasıl mahrum bırakabiliyordu? Üstelik neden? Bu soruları yüksek sesle haykırmak istiyordum. Başım yeniden ağrımaya başladı. Mutlaka babamla konuşmam gerekiyordu. Telaşla cep telefonumu aradım ve onun numarasını tuşladım. İkinci çalıştı, açtı. Kat, evde misin? İyi misin tatlım? Evet, neredesin baba? Michigan'a 300 kilometre kaldı. Tam da seni aramak üzereydim. Gece kalmak için bir comfort in'e girip haberleri izledim, enkazı gördüm. Şaşkınlıktan ne diyeceğimi bilemiyorum. Sesindeki sıkıntıyı, Parkinson titreşimini işittim. İlaçlarını aldın mı? Hayır, şimdi alacağım. Bu daha önemli. Baba, konuşmamız gereken konular var. Jack, Jack'i ve çocukları bulmuşlar mı? Daha bulamadılar, emin değiller. Hala bölgeyi araştırıyorlar. Bir çığlık, bir üzüntü ifadesi gibi bir şey duydum. Emin değiller mi? Anlamıyorum. Daha fazla bilgi verdikleri zaman anlatırım baba. Eve dönüyorum. Sabah ilk iş yola çıkıyorum. Hatta istiyorsan bu gece. Hayır baba, şu anda senin yerin Ruby'nin yanı. Onun sana ihtiyacı var. En azından önce ona git. Asıl senin bana ihtiyacın var. Ben iyiyim, gerçekten iyiyim. Ona Jack'in telefon ettiğini söylemek için çıldırıyordum. İçimi bir kanser gibi kemiriyordu. Cesaret edemedim. Babamı tanıdığım için o anda yola çıkıp bütün gece araba kullanarak buraya geleceğini biliyor, yorulmasını ve kaza yapmasını istemiyordum. Yine de bu kadar uzakta olmamasını isterdim. İşler kötüye gittiğinde o her zaman güvendiğim kaya olmuştu. Geniş omuzlarına yaslanmaya, beni teselli etmesine ihtiyacım vardı. Bazen başka hiçbir şey bir babanın verdiği sağlam güven duygusunun yerini alamaz. Sakın ha, beni duydun mu baba? Bana başka hiçbir şey anlatmayacak mısın tatlım? Anlatacak başka bir şey yok. Yarın sabah yeni haberler olabilir. Sesimdeki yorgun umutsuzluğu fark etmiş olmalı ki daha fazla ısrar etmedi. Sen bunların üstesinden gelebiliyor musun?
Tuhaf ama evet. Ama söz. Sana ihtiyacım olursa telefon edeceğim.
Kath, bilemiyorum.
Söz veriyorum. Lütfen bana inan. Güzel bir uyku çek. Gidip Ruby'yi gör. Yarın yine konuşuruz.
İçini çekti.
Lütfen baba.
Uzun bir sessizlik yaşandı. Geç oluyordu. Yorgundum. Sesimdeki bitkinliği işitmiş olmalıydı. Sonunda razı oldu. Dayan bebeğim ve saat kaç olursa olsun sadece bir telefon kadar uzağındayım, unutma. Bana ihtiyacın olursa telefonunu al, yeter.
Söz, arayacağım.
22. bölüm. Geçmiş. Güney'i bütünüyle özetleyen bir Hooters tişörtü vardır. Hoşa gidecek kadar pejmürde, yine de kaba. Güney'in sıcak denecek kadar garip bir çalım eksantrik, kenarları pürüzlü bir yumuşaklığı, bir çekiciliği vardır. Annemin her zaman dediği gibi bir güneyli ruhunuzu kutsar. Pazar gününden sonra da altı farklı şekilde tokatlar. Onlar için dua etmeliyiz bahanesiyle en mahrem sırlarınızı anlatır. Sonra elinde ev yapımı bir pastayla gülümseyerek geliverir. Bir asker ailesinin çocuğuyum ama olmamayı yeğlerdim. Çoğunlukla üssün içinde ya da yakınında oturduğumuz için hep babamın asker geçmişinin hayatımın her yönüne karışmadığı normal bir yaşamın özlemini duydum. Tükürüp parlak cinsinden bir resmi geçit kurbağasından çok bir hayalci, bir kitap kurdu oldum. Oysa babamın ataları bağımsızlık savaşından bu yana bütün önemli savaşlara katılmış, bunun sonucunda da hayatımın ilk dönemlerini bir üs fırlaması olarak Tennessee ve Kentucky sınırında Fort Campbell'da geçirmiştim. Bütün hayatlar gibi dramı zengin bir hayattı. Belki kanımızdaki vahşi Kelt DNA'sı böylesini arzuluyordu. Belki de sadece bir talihsizlik eseriydi. Ama dram annemin düğünüm için Cedar Springs Kilisesi'ne gelmesiyle başlayacaktı. Ve Knoxville'da Ağustos'un o aşağılık sıcağında yaşanacaklar, ruhumu sonsuza dek cerahatli bir yara gibi damgalayacaklar, daha sonra olacak her şeyin gidişatını belirliyordu sanki.
9. ayrımın sonu. Sayfa 101.